35. ayrım, sayfa 188. Frederick'in Ellen ile yaptığı bu görüşmede en büyük sorun onlarca yıl Amerika dışında yaşamış olmasıydı ve bu durum Amerikan vatandaşlığından çıkmış olduğu şüphesini uyandırıyordu. Frederick'in bu şüpheyi gidermek için söyleyebileceği fazla bir şey yoktu ama denedi. 1905'te ABD'ye dönmeye niyet etmiş olduğunu ama ancak Filipinlere dek gidebildiğini öne sürdü. Daha sonra başka Amerikalılara da bundan söz etmiş ve kulağa inandırıcı gelen bazı ayrıntılı bilgiler vermiş olsa da Frederick'in böyle bir yolculuğa çıkıp çıkmadığı kesin değildir. Kaldı ki bu yolculuk Allen'ın veya Dışişleri Bakanlığı'nın kuşkularını zaten gideremezdi. Allen kendi payına Frederick'i savsakladı, hatta daha da kötüsü formlardaki bazı önemli bölümleri doldurmaktan kaçındı. Bu bölümlerin eksik bırakılmış olması bu başvuruyu eğer göndermiş olsaydı Dışişleri Bakanlığı'nın gözünde geçersiz kılmaya yetecekti. Ancak Allen bu formu Washington'a iletme zahmetine bile girmedi. Evrakları sonraki 14 ay başkonsoloslukta tozlanmaya bıraktı. Buradan başvuru formunu rafa kaldırarak bu işi baltalamaya karar vermiş olduğu sonucu çıkarılabilir. Allen ile uğraşmak o sonbahar Frederick'i rahat bırakmayan sorunların yalnızca ilkiydi. İkincisi para meselesiydi ve bu mesele de elbette onun başkonsolosluktaki konumunu düzeltecek bir şey sayılmazdı. Bahçenin yaz sezonunda gördüğü büyük rağbete karşın sağladığı kazanç hala tüm işletme giderlerini, yiyecek, içecek, yakıt ve barınma gibi şeyler İstanbul'da çok bağlıydı ya da Frederick'in almış olduğu borçları karşılamakta yetersizdi. Sonbaharda havaların bozulmaya başlamasıyla birlikte bahçeli müşterileri azaldı ve mali sorunlar da büyüdü. Önce esnaflar Frederick'ten onlara olan borcunu almaya çalıştılar. Frederick onları oyaladığında veya yan çizdiğinde Amerikan Başkonsolosluğu'na şikayette bulunmaya başladılar. Bunu yapmalarının nedeni yalnızca İstanbul'un itiraf devletlerinin işgal altında olması değildi. Ayrıca kapitülasyonlar olarak adlandırılan ayrıcalıklar ABD'ye dokunulmazlık tanıyordu. Yani Amerikalı diplomatlar kendi vatandaşlarını Türk mahkemeleri yerine kendi mahkemelerinde ve kendi yasalarına göre yargılama hakkına sahiptiler. Başkonsolosluğa ilk şikayet Kasım sonunda yapıldı. Rum cemaatinden Yorgo Matakis, Frederick'in Anglo-Amerikan villası için ondan bir piyano aldığını ve bunu ödeyemeyince piyano satışını kiraya çevirdiğini ve hala borcunu ödemediğini bildirdi. Bu şikayet Türkiye'de en yüksek düzeydeki Amerikalı asker ve sivil tümamiral Mark Lee Bristol'a, parantez içinde savaştan sonra Türkiye'ye gönderilen savaş gemileri filosuna komutanlık ediyordu ve ülkedeki Amerikan yüksek komiseriydi, yapıldığından bu konu doğrudan Başkonsolos Gabriel B. Randall'ın masasına gitti. Randall'ın Frederick'le ilişkisinin Allen'ın onunla olan ilişkisinden bir parça daha insani olduğu görülecekti. Bunun nedeni belki de Randall'ın başka bir çevreden gelmesiydi. Norveç'te doğmuş, Güney Dakota'da büyümüş ve burada bir gazete çıkarmıştı. 1898'de diplomatlık kariyerini seçmeden önce Temsilciler Meclisi'nde bir dönem hizmet vermişti. Randall, Frederick ile bizzat konuşmaya karar verdi ve piyanoyu geri verip borcunu ödemesi için onu ikna etti. Ne var ki sonraki vakalar kolay çözülmedi. Aralık başlarında Ermona Mondellino adlı bir İtalyan dükkan sahibi, Randall'a Frederick'in şarap ve bakkaliye karşılığında ona 252 TL, bugün 5000 dolar civarında ediyor, borcu olduğunu, Frederick'in istediği üzere ona ek süre tanıdığını ama daha sonra da bu borcu ödemediğini yazdı. Mondellino doğrudan kapitülasyonlara atıfta bulunarak Frederick'i Osmanlı mahkemelerinin bir Amerikan vatandaşına dokunmayacağına inandığı için bu şekilde davranmakla suçluyordu. Randall yeniden Frederick'i çağırdı ve Mondellino ile arasını bulmaya çalıştı ama bir yıldan uzun bir sürenin sonunda bile bu İtalyana hala ödeme yapılmamıştı. Derken Bukharov adında bir Bulgar çıka geldi. Villaya ve Frederick'in evine teslim ettiği süt karşılığında kendisine 34.28 TL borcu olduğunu öne sürdü. Bir fırıncı, Frederick'in günlük ekmek teslimine karşın ona 47.93 TL borcu olduğunu yazdı. Bir başkası ona ödeyeceğine söz verilmiş olan 55 TL'yi alamadığından şikayet etti. Frederick ile villanın açılışından birkaç gün önce iş yapmaya başlamış ve ona 964.95 TL, bugünün parasıyla 20 bin doların üzerinde bir bedeldir bu, değerinde mal teslim etmiş olan kentteki ünlü Fransız firması mobilyacı Hussmann faturasını başkonsolosa takdim etti. Frederick'in bu borcunun bir kısmını ödemesi 9 ay sonrasını buldu ve bunu da ancak Randall bir defa daha araya girdikten sonra yerine getirdi. Bu türden birçok olay meydana gelecekti. Bu olayların hepsi özellikle Frederick'in Moskova'da kazanmış olduğu ekonomik güven duygusunun ışığında bakıldığında onun açısından sinir bozucu ve küçük düşürücüydü. Onu yanlış bir konuma da soktu. İşine geldiğinde her şeyi kitabına uydurmaya hazırdı ama esnafları dolandırmaya çalışacak tipte biri değildi. Bununla birlikte villada olay çıkaran kızgın alacaklılarla yüz yüze gelmekten daha kötü olan konsolosluktaki diplomatların ona ahlak dersi vermelerine katlanmaktı. Frederick onlarla ilişkisinde emrinde düzinelerce çalışan olan bir iş adamından düşmanca davranan üstlerine yatıştırmaya çalışan bir ricacıya dönüştüğünü görüyordu. 1919 Noel'inden hemen önce Randall ona önümüzdeki günlerde bu meseleleri tatlılıkla halletmesini tembihledi. Mahkeme işlemlerinin sıkıntısına ve masrafına girmeyi hiç istemem ama bu tür davalar açıldığında haberim yokmuş gibi de davranamam dedi. Frederick'in mali sorunları Amerikalıların İstanbul'daki çıkarları açısından rahatsız edici olmaya başlamıştı. Sıkıntılı geçen 1919 sonbaharında Frederick'in sorunları villayla sınırlı kalmadı. Kasım'da büyük kızı Olga'yı bulmaya çalıştı. Olga Nisan'da Odessa'dan tahliye edildikten sırada onlardan ayrı düşmüştü. İngiliz konsolos umut verici bir telkinde bulunmuş ama Olga Güney Rusya'dan İstanbul'a gelen diğer sığınmacı gemilerinden çıkmamıştı. Frederick İstanbul'daki İngiliz Büyükelçiliği aracılığıyla Olga'yı aramaya devam etti ve talebinde ağırlık kazandırmak için kızı bulunduğu takdirde yapacağı deniz yolculuğunu karşılamak için Büyükelçiliğe 30 İngiliz sterlini yatırdı. Bu yüklü bir miktardı. Bugünün parasıyla 4000 dolar kadardır. Ve 3 oğlunun süt ve ekmek faturalarını ödeyemiyorken bu parayı bulmak onun için herhalde zor olmuştur. Odessa'daki İngilizler Olga'yı bulmak için çaba gösterdilerse de bir sonuç alamadılar. Frederick birkaç yıldan önce kızından haber alamayacaktı. İstanbul'da soğuk, ıslak ve çoğunlukla karlı geçen kışın başlamasıyla birlikte Frederick'in işle ilgili sorunları daha da kötüleşti ve ufukta iflas olasılığı belirdi. Anglo-Amerikan villasının iyimser bir bakışla kış salonu olarak adlandırılmış bölümü sonbahar sezonundan sonra kullanılmaz oldu ve tek çözüm yeniden büyük bir masraf yapmaya gerektirse de ısıtmalı bir mekan bulmaktı. Frederick 20 Ocak 1920'de Pera de Rue de Bruce 40 numarada Royal Dancing Kulübü'nün açılışını ilan etti. Burası Şişli'ye göre daha merkeziydi ve eski Jockey Kulübü'nün yerindeydi. Frederick bu adı da muhafaza etti ve hem yeni müşteriler çekmek hem de eski müşterileri memnun etmek için birkaç yenilik yapmayı denedi. Bu mekan gerçek bir kulüp gibi düzenlenmişti. Özellikle üst katta oynanan bakara gibi kumar oyunları böyle bir düzenleme yapılmasını gerektirmiş olabilirdi. Frederick Balasol'un danslarına da önem veriyordu ve Amerikalı ve İtalyan öğretmenlerin ücretsiz foxtrot, şimi ve tango dersleri vermelerini sağladı. Cazla birlikte dancinglerde bu tür etkinlikler ve onlara yer sağlayan mekanlar İstanbul'da böyle anılmaya başlamıştı. İlerideki başarısının başlıca nedenlerinden biri olacaktı. 1920'li yıllarda Türkiye'de caz gibi Avrupa tarzı dans da Osmanlı toplumunda kadınlar ile erkekleri birbirinden ayıran engelleri yıktığı için kültürel ve siyasi bakımdan çok anlamlı olacaktı. Mustafa Kemal 1923'ten itibaren ülkeyi sekülerleştirmek için yürüttüğü büyük seferberlik sırasında bunu bizzat teşvik edecekti. Ödenmemiş faturalar konusunda Frederick ile Bertha arasında tatsız tartışmalar çıkmaya başlamış olsa da Bertha o kışta ortaklığı sürdürmeyi hala istekli olduğu için Frederick şanslıydı. Bertha'nın barı askeri müşteriler için asıl çekim merkezi olmaya devam etti ve bütün işletmeyi ayakta tutmaya yardımcı oldu. Bir akşam bir İngiliz binbaşı dostuyla birlikte buraya gelen genç bir Amerikalı burada teşvik edilen baştan çıkarıcı kozmopolit serbestlik ortamını kağıda dökmüştü. Bertha'nın barı her milletten üniformalılar taş baskılarına benziyordu. Gözünde monokol olan bir Fransız sömürge kumandanı köşedeki bir masada oturuyordu. Yanında iki gösterişli kız vardı. Mavi gri İtalyan üniformalı iki genç adam barda duruyordu. Başka bir masada ise bir grup Orta Avrupalı vardı. Başlarında düz dörtgen tepeli ve ağır püsküllü kepleri vardı. Sağda solda bulunan birkaç İngiliz astsubay ve hayli eski püskü şık olmayan mavi üniformaları içinde Fransız deniz astsubayları ve birkaç genç kadın resmi tamamlıyorlardı. Bertha bütün ağırlığıyla öne doğru uzanmış ve kocaman dirseğini mahrem bir konuşma için bara dayayarak binbaşıya doğru eğilmişti. İçkisini yudumlayan binbaşı düşünceye dalmıştı. "Afro nerede Bertha?" diye sordu. Bertha meraklı bir gözle ona baktı. "Artık burada çalışmıyor," diye üstünkörü bir yanıt verdi. Binbaşı konuyu uzatmadı. "Melek?" diye sordu. "Üsküdar'da. Annesi hastaymış," dedi Bertha kesin bir sesle. "Nektar?" dedi binbaşı bar arkasına dönerek. "Güzelim bir Ermeni çocuğudur." "Nektar burada," dedi Bertha. "Nerede?" diye sordu binbaşı. "Birazdan gelir," diye yanıtladı Bertha. Bertha elindeki örgüyü bir kenara bıraktı ve yeniden mahrem bir sohbete girdi. "Yeni küçük Rum'u beğeneceksin," dedi. "Deme," dedi binbaşı. "Çok mu yeni?" "Evet, 12 adadan. Daha bugün İzmir'den geldi." "İzmir'den mi? Bak bu kötü işte," dedi binbaşı. "İzmir epey büyük bir liman." Bertha sırtına yaslandı ve örgü şişiyle boynunu kaşıdı. Başını yana çevirdi. "Doris," diye seslendi. Eşikte fidan gibi bir genç kız belirdi. Üzerinde kara yaka, simli, askılı, uzun beyaz bir elbise vardı. Omuzlarından geçen ince ipek bantlar mermer gibi beyaz teninin güzelliğini açıkta bırakıyordu. Boynu, omuzları ve başı öyle zarif ve düzgün bir bütün oluşturmuştu ki doğal görünmüyordu. O denli kusursuzdu. Başı küçük, yüz hatları çok düzgün ve biçimliydi. Altın sarısı saçları gevşekçe ensesinde toplanmış ve küçük kulakları ortaya çıkmıştı. Gözleri iri ve mavi, dudakları pembeydi. Doris'in tatlı ve büyüleyici çocuksu bir ifadesi vardı. "Gel bakalım Doris," dedi Bertha ve onu elinden tutup binbaşı dostuna takdim etti.